Ayrım 16, Kitapçı Mendel, Stefan Zweig, sayfa 172. Bilinmeyen bir kadının mektubu. Tanınmış roman yazarı Re, 3 günlük bir dağ gezisinden dinçleşmiş olarak sabahın erken saatlerinde Viyana'ya dönüp istasyonda bir gazete almış ve gözü tarihe ilişince o gün doğum günü olduğunu anımsamıştı. 41'ime bastım diye düşünürken ne sevindi ne de üzüldü. Gazetenin sayfalarını hışırtıyla şöyle bir karıştırdıktan sonra bir taksiye bindi ve evine gitti. Uşağı, o yokken iki kişinin aradığını, birkaç telefon geldiğini söyledi ve tepsi içinde birikmiş olan mektupları getirdi. Yazar, isteksiz isteksiz mektupları gözden geçirdi, ilgisini çeken birkaç zarfı açtı. Tanımadığı bir el yazısıyla yazılmış ve oldukça uzun bir mektubu bir kenara ayırdı. Bu arada uşağı çayını getirmişti. Koltuğuna güzelce bir yerleşti ve birkaç zarfı daha karıştırdı, sonra bir puro yaktı ve kenara koymuş olduğu mektuba uzandı. Tanımadığı aceleci, titrek bir kadın yazısıyla yazılmış bu mektup tam 24 sayfa idi. Bir mektuptan çok bir deneme taslağına benziyordu. Romancı, bir ek yazı var mı diye zarfı karıştırdı, iyice içine baktı. Fakat zarfın içi boştu. Sayfalarda da ne gönderenin adı, ne adresi, ne de imzası vardı. Tuhaf diye düşündü ve mektubu eline aldı. En başta, beni hiç tanımamış olan sana diye bir cümle vardı. Şaşkınlıkla bir an durakladı. Kendine mi, yoksa bir hayal kişisine miydi bu sözler? İçinde bir merak uyanıverdi. Okumaya başladı. Çocuğum dün öldü. Bu küçük ve narin varlığı kurtarmak için 3 gün 3 gece pençeleştim. Grip o zavallı ve cayır cayır yanan vücudu nöbetler içinde sarsarken ben yatağının başucunda oturdum tam 40 saat. Ateşler içindeki alnını serinletiyor, o küçücük ve tedirgin ellerini gece gündüz tutuyordum. 3. akşam gücüm kalmamıştı, gözlerim kapanıyordu. Sert sandalyede 3-4 saat uyuyakaldığım sırada ölüm onu benden ayırdı. Tatlı ve küçücük oğlum daracık çocuk karyolasında yatıyordu öldüğü anda. Sadece gözlerini kapadılar, o akıllı kara gözlerini. Ellerini beyaz gömleğin üstünde kavuşturdular. Yatağın dört yanında uzun 4 mum yanıyor. Oraya bakamıyorum, kımıldamayı göze alamıyorum. Mumlar titreşince yüzünde ve kapalı ağzında gölgeler uçuşuyor, yüz çizgileri kımıldar gibi oluyor. Ölmedi de yine uyanıp o incecik sesiyle bana bir şeyler söyleyecek sanıyorum. Fakat eminim, biliyorum, o öldü. Bir daha umutlanıp sonra hayal kırıklığına uğramamak için o yana bakmak istemiyorum. Biliyorum, biliyorum bunu. Oğlum dün öldü. Şimdi senden başka kimsem yok yeryüzünde. Sadece sen kaldın. Senin bundan hiç haberin yok. Gülüyor, eğleniyor ya da insanlarla, başka şeylerle oyalanıyorsun. Benim için tek sen kaldın. Beni hiçbir zaman tanımamış olan ve ömrüm boyunca sevdiğim sen. Bir mum aldım ve sana bu satırları yazdığım masaya diktim. Çünkü haykırıp içime dökmezsem ölü yavrumla yalnız kalamayacağım. Sana bir zamanlarda, bugün de benim her şeyim olan sana seslenemezsem bu korkunç saatte başka kime açılabilirim? Sana açıkça anlatmasını belki beceremeyeceğim. Belki sen beni anlamayacaksın. Kafamın içi öyle dolu ki... Şakaklarım çekiçle vurulmuş gibi zonkluyor, her yanım ağrıyor, sanırım ateşim var. Belki de grip oldum, o şu sıralar her eve uğruyor, böylesi daha iyi olurdu. Çünkü yavrumun ardından ben de ölürdüm, canımın yanmasından kurtulurdum. Kimi zaman gözlerim kararıyor, belki bu mektubu bitiremem. Fakat seninle, beni hiç tanımamış olan sevgilimle sadece bir defa konuşabilmek için bütün gücümü bir araya toplayacağım. Seninle sadece konuşmak istiyorum. İlk kez sana söylemek istiyorum her şeyimi. Bütün hayatımı öğrenmelisin. O hayat her zaman senindi fakat sen bunu hiç bilmedin. Fakat sırrımı ancak ben ölüp de artık yanıt yazmam gerekmeyince her yanımı hem üşüten hem de kavuran bu bağ gerçekten sona erince öğrenebilirsin. Eğer yaşarsam bu mektubu yırtarım ve hep yaptığım gibi susmaya devam ederim. Fakat mektup eline geçerse bir ölünün sana hayatını anlattığını anlarsın. Kendini bildiği ilk andan en son anına kadar senin olan hayatını. Sözlerimden korkma. Bir ölü bundan fazlasını istemez. Ne sevgi, ne acıma, ne de avutma. Senden tek istediğim, sana sığınan acılarımın ortaya döktüğü her şey için bana inanman. Her şey için inan bana, senden tek ricam bu. Bir tanecik yavrusunun ölüm saatinde hiç kimseye yalan söylemez. Bütün hayatımı sana olduğu gibi anlatacağım. Bu hayat seni tanıdığım ilk günden sonra gerçekten başlamıştı. Daha öncesi bulanık ve karmakarışıktı. Anılarımın inemediği tozlu, örümcekli, uyuşuk insanların ve ufak tefek şeyle dolu bir mahzendi. Yüreğim onları çoktan unuttu. Sen karşıma çıktığında ben 13 yaşındaydım ve şimdi oturduğun, ömrümün son soluğu olan mektubu ellerinin arasında tuttuğun bu evde oturuyordum. Aynı koridorda, tam da senin kapının karşısındaki dairede oturuyordum. Sen bizleri, bir hesap uzmanının hep yaslı giysilerle dolaşan zavallı dul karısını ve gelişmemiş sıska çocuğunu şüphesiz unutmuşsundur çoktan. Biz sessiz sedasız bir ömür sürüyorduk. Küçük burjuva yoksulluğumuzun en dibinde yaşıyor gibiydik. Adlarımızı hiç duymamışsındır belki de. Çünkü kapımızda tabela falan yoktu, arayıp soranımız da. Hem çok zaman geçti o günden bu yana. 15, hayır 16 yıl. Sen o günleri artık anımsayamazsın sevgilim. Fakat ben, ah, bütün ayrıntıları nasıl da heyecanla anımsıyorum. Seni ilk gördüğüm, sesini ilk duyduğum o günü, daha doğrusu ilk saat, şu an gibi gözümün önünde. Hem anımsamaz olur muyum? Dünya o gün başlamıştı benim için. Sabret sevgilim, sana her şeyi anlatacağım. Başından sonuna kadar her şeyi. Bir çeyrek saatliğine beni dinlemekten yorulmamanı rica ediyorum. Ben ömrüm boyunca seni sevmekten yorulmadım. Bizim oturduğumuz apartmana sen taşınmadan önce dairende şirret, kötü ve kavgacı insanlar oturuyordu. Onların aşağılık, o ayak takımı kabalıklarına uymuyoruz diye kendileri kadar yoksul biz komşularından en çok da bizden nefret ediyorlardı. Herif sarhoşun biriydi, karısını sık sık döverdi. Çoğu geceler yuvarlanan sandalye gürültüleri ve tabak şangırtılarıyla uyanırdık. Bir defasında dayaktan kanlar içinde saçları yolunmuş kadın merdivene koşmuştu. Kocası peşinden bas bas bağırıyordu. Sonra dairelerinden fırlayan insanlar polis çağıracağız diye gözünü korkuttular. Annem onlarla nasıl olursa olsun görüşmekten ilk günden itibaren kaçınmış, çocuklarıyla konuşmayı da bana yasaklamıştı. Çocuklar bunun acısını benden çıkarıyor, sokakta rastladıkça arkamdan pis sözcükler kullanarak bağırıyorlardı. Bir defasında ellerinde taş gibi kartoplarıyla öyle bir üzerime saldırdılar ki alnımdan kanlar aktı. Bütün apartman bu insanlardan nefret ediyordu. Günün birinde bir şey oldu da sanırım adamı hırsızlık suçuyla hapse attılar, bütün aile pılı pırtıyı toplayıp taşınmak zorunda kaldı. Böylece apartmandaki herkes rahat bir nefes aldı. Dış kapıda kiralık ilanı birkaç gün asılı durduktan sonra kaldırılmıştı. Apartman kapıcısının söylediğine göre o daireyi bir yazar, tek başına kendi halinde yaşayan bir bey tutmuştu. Haber çabuk duyuldu. Senin adını ilk kez o zaman duymuştum. Birkaç gün sonra badanacılar, sıvacılar, temizlikçiler ve duvar kağıtçıları geldi. Önceki kiracıların kirini çıkarmak için çekiçler ve tokmaklar işledi. Her şey kazındı ve temizlendi. Annem pek memnundu, karşı dairedeki pislik kalkıyor diye. Seni o sıralar taşınma sırasında bile görememiştim. Bütün işlerine uşağın bakıyordu. Bu ufak tefek, ciddi, kır saçlı, kibar uşağın her şeyi sessizce ve bilgiyle yönetiyordu. Adam bizleri pek etkilemişti. Çünkü biz kenar semt evleri için kibar bir uşak yepyeni bir şeydi. Sonra adam herkese karşı pek nazik davranıyordu. Annemi daha ilk günden bir hanımefendiymiş gibi saygıyla selamlamıştı. Hatta benim gibi bir bacaksıza da yakınlık gösteriyor ve ciddi davranıyordu. Senin adını söylerken derin bir hürmet, olağanüstü bir saygı gösteriyordu. Alışılagelen bir hizmet duygusunun çok üstünde bir ölçüyle sana bağlı olduğu hemen belli oluyordu. Onu, iyi yürekli ihtiyar Yohan'ı bu nedenle ne de sevmiştim. Her zaman senin yakınında bulunabildiği ve işlerine baktığı için kıskanırdım da. Bütün bunları sevgilim, bu küçük küçük ve adeta gülünç şeyleri sana şu nedenle anlatıyorum. Ürkek, içine kapanık bir çocuk olan ben de daha ilk günden başlayarak ne büyük bir güç yarattığını anlaman için. Yaşamıma girmeden önce de çevreni bir saygı halesi kaplamış, bir bolluk, başkalık ve gizem perdesiyle çevrilmiştin. O kenar semt apartmanında yaşayanların hepsi, hepimiz senin taşınmanı sabırsızlıkla bekliyorduk. Sade bir ömür süren insanlar, kapılarının önünden geçen her yeni şeye karşı her zaman meraklıdır. Sana karşı bu merakım, bir akşamüstü okuldan döndüğümde eşya arabasını kapıda görünce nasıl da artıvermişti. Eşyanın çoğunu ağır parçaları hamallar yukarı taşımıştı. Şimdi de küçük parçaları teker teker taşıyorlardı. Her şeyi hayranlıkla seyrederek kapıda durdum. Çünkü senin eşyaların öylesine değişik, öylesine başkaydı ki ben böylesini hiç görmemiştim. Hint tanrıları, İtalyan heykelleri, parlak renkli kocaman tablolar vardı. En son olarak da kitapları getirdiler. Öyle çok, öyle güzeldiler ki aklım almıyordu. Bütün kitaplar kapı önüne yığıldıktan sonra uşak elinde bir sopa ve bir tüyle dikkatle tek tek hepsinin tozunu aldı. Gittikçe yükselen kitap yığınının çevresinde merakla dolaşıyordum. Uşak beni kovmuyordu fakat yüzde vermiyordu. Kitaplara dokunmayı göze alamadım. Halbuki bazılarının yumuşacık derisine elimi değdirmeyi nasıl da isterdim. Yan gözle adlarına bakmakla yetindim. İçlerinde Fransızca, İngilizce ve anlamadığım başka dillerde olanları vardı. Bana kalsa sanırım saatlerce seyrederdim onları. Bir süre sonra annem beni içeri çağırdı. Bütün gece henüz tanımamış olduğum seni düşünmem gerekti. Benim ancak bir düzine kitabım vardı. Yırtık kartonla ciltli kitaplarımı her şeyden çok sever ve her zaman yeni baştan okurdum. Şimdi böyle çok güzel kitabı olan, hepsini okumuş, bütün bu dilleri bilen, hem varlıklı hem de bilgili bir insan acaba nasıl bir insandı düşüncesi kafamı kurcalıyordu. Bunca kitap düşüncesine bir çeşit doğaüstü saygı da bağlanıyordu. Seni gözümün önüne getirmeyi denedim. Gözlüklü, uzun aksakallı, bizim coğrafya öğretmenine benzeyen yaşlı biriydin. Sadece çok daha iyi yürekli, ondan daha güzel ve yumuşaktın. Seni yaşlı biri diye düşünürken güzel olman gerektiğine nasıl da inanıyordum. O tarihte, o gece, seni daha tanımamışken, seni ilk defa rüyamda gördüm. Ertesi gün sen taşındın. Fakat bütün dikkatime karşın seni göremedim. Bu beni daha çok meraklandırdı. Sonunda üçüncü gün seni gördüm. Senin çocuk hayalimdeki aksakallı ihtiyara benzemeyen, bambaşka biri olman benim için ne sarsıcı bir şaşırmaydı bilsen. Ben aksakallı ve iyi yürekli bir ihtiyar hayal etmiştim. Karşıma çıkan sen tıpkı bugünkü gibiydin. Yılların hiçbir iz bırakmadığı, değiştiremediği biriydin. Açık kahverengi ve çok güzel spor bir takım elbise vardı üzerinde. Merdivenleri çocuksu, eşsiz bir hafiflikle ve iki basamağı birden tırmanarak çıkıyordun. Canlı ve aydınlık bir yüzün, pırıl pırıl saçların vardı. Anlatılması güç bir şaşkınlık duymuş, hayret içinde dona kalmıştım. Öyle genç, öyle sevimli, öyle tüy gibi narin ve güzel giyimliydin ki sen, senin eşsizliğinin ne olduğunu daha o anda ve bütün açıklığı ile sezdim. Sen iki yönlü bir kişiydin. Ateşli, gelgeç, eğlence ve serüvene kendini kapıp koyuvermiş bir gençtin. Aynı zamanda sanatında müthiş ciddi, görevine bağlı, çok okumuş ve kültürlü biriydin de. İkili bir hayat yaşadığını, dünyaya açık olan aydınlık bir yanın ve sadece senin bildiğin karanlık bir başka yanın olduğunu, seni gören herkesin sezdiği gibi, bilinç dışı bir sezgiyle fark ettim. Varlığındaki sırrı, bu derin ikiliği ben 13'ündeki kız, büyülü bir çekim gücüyle ilk bakışta hissetmiştim. Şimdi anlıyorsun değil mi sevgilim? O yaşta bir çocuk için nasıl olağanüstü bir şey, ne çözülmez bir anlaşmazlık olduğunu. Kitaplar yazdığı, diğer büyük alemde ünlü olduğu için derin saygı duyulan bir insanı, genç, güzel giyimli, çocuksu, neşeli bir genç olarak keşfedivermek. O günden sonra evimizde bütün çocukluğum boyunca senden başka hiçbir şeyin beni ilgilendirmediğini de söylesem mi? 13'ünde bir genç kız olarak o burgu gibi inatçılığım, bütün ısrarcılığım ile sadece senin hayatınla ilgileniyor, senin çevrende dönüp duruyordum. Seni gözlüyordum, alışkanlıklarını, sana gelen insanları inceliyordum ve bütün bunlar sana duyduğum merakı azaltacağını artırıyordu. Çünkü varlığındaki iki yönlülük bu sana gelen insanlarda daha iyi ortaya çıkıyordu. Sana gülüp eğlendiğin genç insanlar, arkadaşların, üniversiteliler geliyordu. Otomobille gezen kadınlar da, derin bir saygı beslediğim opera müdürü, sadece uzaktan tanıdığım o büyük orkestra şefi de geliyordu sana. Sana küçük kızlar, henüz ticaret okuluna giden ve kapıdan ürkek ürkek içeri süzülen kızlar, sözün kısası çok, pek çok kadın geliyordu. Bunlara pek anlam veremiyordum. Öyle ya, henüz 13'ündeydim ve seni merakla gözleyen, gözetlemeye iten duygunun sevgi olduğunu çocuk varlığım henüz bilmiyordu. Fakat sevgilim, sana her şeyimle ve ömrüm boyunca bağlandığım günü ve saati çok iyi anımsıyordum. O gün okuldan arkadaşım olan bir kızla eve gelmiş, dış kapıda durmuş, çene çalıyorduk. Birden bir otomobil gelip durmuş ve sen beni, bugün de sana bağlayan o çevik tavrında inip kapıya doğru yürümeye davranmıştın. Elimde olmadan sana kapıyı açmak istedim. Aniden önüne çıkınca az kalsın çarpışıyorduk. O sıcak, yumuşak, insanı saran bakışınla yüzüme bakıp gülümsemiş ve bana usulca yakınlık duyan bir sesle "Çok teşekkürler küçük hanım." demiştin. Hepsi bu kadardı sevgilim. Fakat o andan sonra, yumuşak ve sevecen bakışları üzerimde hissettiğim o günden sonra sana bağlanıverdim. Bu insanı saran, kendine çeken, bir yandan da soyan bakışın anlamını bir süre sonra aradan çok zaman geçmeden öğrendim. Bu doğuştan baştan çıkarıcı erkek bakışını sana sürünüp geçen her kadına, kapıyı açan her hizmetçiye, sana bir şey satan her dükkancı kıza bol bol sunuyor, esirgemiyordun. Senin bu bakışın bilinçli bir istek ve eğilim değildi. Kadınlara karşı bu nazik ve yumuşak davranışın elinde olmadan bakışlarını onlardan yana çeviriyordu. Fakat ben, 13'ündeki çocuk, bunu hissetmiyordum. Ateşe atılmış gibiydim. Bu davranışını yalnız kendime yapılmış sanıyordum. İşte o anda ben yarı yetişkin kızın içinde yaşayan kadın uyandı ve bu kadın sana tutuldu. Arkadaşım kız, kimdi o diye sordu. Ona hemen yanıt veremedim. Adını söylemek elimden gelmedi. Daha o saniyede bile benim için kutsal olmuştu. Benim sırrımdı. Ona, "Hiç, bu apartmanda oturan bir bey," diye beceriksizce kekeledim. Arkadaşım meraklı çocukların bütün hazırlığı ile, "Peki sana bakınca ne diye öyle kızarıverdin?" diye alaycı bir şekilde sordu. Benim büyük sırrımla böyle alay edince daha da kızardım. Şaşırdım, kabalaştım ve öfkeyle "Sersem kız," diye tersledim. Onu öldüresim gelmişti. Fakat o daha da yüksek sesle ve alaycı güldü, güldü. Elimden bir şey gelmemesinin öfkesiyle gözlerim dolu dolu oldu. Onu yalnız bırakıp yukarıya koştum. O andan sonra seni hep sevdim. Biliyorum kadınlar seni şımartırken bu sözü sık sık söylemişlerdir. Fakat inan bana hiçbiri seni böylesine kul köle, böylesine bağlılıkla ve kendini vererek "ben öyleydim ve hep öyle kaldım" sevmemiştir. Çünkü karanlıkta bir çocuğun göze çarpmayan sevgisinin bir benzeri yoktur yeryüzünde. Çünkü o sevgi umutsuzdur, söz dinler, alçak gönüllüdür, pusudadır, arzulu ve ihtiraslıdır. Fakat yine de istekli yetişkin kadın hiçbir zaman bunu bilemez. Ancak çok yalnız çocuklar böyle ihtirasları kendilerine saklayabilirler. Ötekiler duygularını güvenilir dostlara açarlar. Sevgiyi çok işitmiş, sevgi üzerine çok okumuş ve bilgi edinmişlerdir ve onlara göre ortak bir alın yazısıdır. Sevgiyle bir oyuncak gibi oynarlar. İlk sigarasını içen çocuklar gibi övünürler. Fakat benim sırrımı açacak kimsem yoktu. Kimseden bir şey öğrenmemiştim, beni uyaran bir kişi de olmamıştı. Deneyimsiz ve bilgisizdim. Bir uçuruma düşer gibi her şeyi kendi alın yazıma bıraktım. İçimde uyanan ve kımıldayan ne varsa hep seni biliyor, en yakın olarak seni hayal ediyordu. Babam çoktan ölmüştü. Annem o bitip tükenmek bilmeyen somurtkan hüznü ve dul bir kadının ürkekliğiyle bana yabancıydı. Biraz çılgın öğrenci kızlar benden uzak duruyorlardı. Çünkü onlar benim için ihtirasların en yücesi olan şeyle şımarıkça oynuyorlardı. İşte bu nedenle parçalanıp dağılan ve bölünen ne varsa bir araya tedirginlikle sıkıştırılmış ve hep fışkıran bütün varlığımı sana sundum. Sen benim için bunu sana nasıl anlatmalı? Ayrıntılarla yapılacak her çeşit karşılaştırma pek cılız olur. Sen benim için her şeydin, benim bütün hayatımdın. Her şey sadece seninle ilgili olduğu kadar vardı. Bütün varlığım seninle bir bağı olunca anlam kazanıyordu. Sen benim bütün hayatımı değiştirdin. O güne dek okulda ilgisiz ve sıradan bir öğrenciyken birinci oluvermiştim. Binlerce kitap okuyordum gece yarılarına kadar. Çünkü senin kitapları sevdiğini biliyordum. Annemin şaşkın bakışları karşısında birdenbire ve çılgınca bir inatla piyano öğrenmeye başladım. Çünkü senin müziği sevdiğini sanıyordum. Giysilerimi temiz tutuyor ve sökük yerlerini dikiyordum. Senin hoşuna gitmek ve sana temiz görünebilmek için yapıyordum bunları. Annemin bir ev entarisinden bozma eski püskü okul önlüğümün solunda dört köşe bir yama olduğu için pek korkuyordum. Görür de beni küçümsersin diye. Bu nedenle merdivenleri çıkarken okul çantamı üstüne bastırırdım. Yamayı göreceksin diye korkumdan titrerdim. Fakat ne saçmaydı bu? Sen bana o günden sonra hemen hemen bir daha hiç bakmamıştın. 16. ayrımın sonu. Sayfa 180.